22 Temmuz Perşembe sabahından herkese günaydın. Bir Perşembe gününde mikrofon başında ben Gizem, önemli gelişmelerle birlikte Aposto 6.30 yayınında sizlerleyim. Dün Yakup'un da açıkladığı gibi bu hafta günlerden dolayı birazcık kafanızı karıştırdık sanıyorum. Ama her ne olursa olsun önemli olan sizleri haberdar edebilmek. Umuyorum şu an beni dinlemekte olan sizler de keyifli ve son derece sağlıklısınızdır. Bugünün bülteni huzurlarınıza Suzuki'nin destekleriyle ulaşıyor. Küçük otomobillerin büyük markası Suzuki. Sürmesi her zaman eğlenceli, kompakt hatchback modeli Suzuki Swift'in şık, sportif ve dinamik tasarımlarıyla öne çıkan tasarım anlayışını yakından tanımaya davet ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. Covid-19. Fransa'da sinemalar, müzeler ve spor salonları ziyaretçilerden Covid-19 aşı belgesi ya da negatif test istemeye başladı. Tunus'ta Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi görevden alındı. Piyasalar ve ekonomi. Uluslararası Para Fonu'nun 63 ülkeyi kapsayan küresel konut izleme raporuna göre Türkiye 2020 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke oldu. Düşük faiz kampanyalarıyla artan kredi büyümesi, konut fiyatlarındaki %13,1'lik artışın sebebi olarak gösterildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ifadesine göre, AB yasasında kripto paralar için planlanan düzenlemeler, kripto varlıkları daha izlenebilir hale getirebilir. Yasaya dönüşmesinin 2 yıl süreceği öngörülen düzenlemelerin, kripto varlıklarını transfer eden şirketlerin alıcı ve gönderen hakkında bilgi toplamasını zorunlu kılarak kara para aklama, terör finansmanı ve anonim kripto hesap oluşumunun önüne geçmesi hedefleniyor. G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları toplantısı bu yıl odağına iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını alacak. Bugün İtalya'nın Napoli şehrinde başlayacak toplantıda sürdürülebilirlik ve doğanın korunmasına yönelik politikalar tartışılacak. Birleşik Krallık Hazinesi, artan enflasyon sebebiyle Haziran'da 8,7 milyar sterlinlik rekor seviyede faiz ödemesi yaptı. Buna rağmen Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre hükümetin bütçe açığı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 5,5 milyar sterlin düşerek 22,8 milyar sterlini buldu. Ayrıca kısıtlamaların kaldırılmasıyla ivmelenen ekonomi ve artan tüketimle vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %20 oranında arttı. İş Dünyası. Pfizer ve BioNTech, 2022 yılı itibarıyla aşının yayılımını hızlandırmak için Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunan BioVec Enstitüsü ile ortaklık kurarak Covid-19 aşısı üreteceklerini açıkladı. Johnson & Johnson, bu yıl Covid-19 aşı satışlarından elde edecekleri gelirin 2,5 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Şirket, 5 dolarlık aşının tek dozunun fiyatının 8 dolara yükseltilebileceğini söyledi. Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedarikinde meydana gelen problemler sebebiyle Japonya'da 2-6 Ağustos tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu. Almanya merkezli otomotiv şirketi Daimler, küresel çaptaki çip kıtlığı sebebiyle bu yılın ikinci yarısında otomobil satışlarının azalmasını ve bu durumun 2022'ye kadar devam etmesini beklediklerini açıkladı. Netflix, yayımladığı ikinci çeyrek raporunda Kanada ve ABD'de 430 bin abone kaybettiğini açıklarken, ilerleyen dönem içinde yatırımcıların beklediklerinden daha zayıf tahminlerde bulundu. Analistlerin 3. çeyrekte 5,9 milyon abone kazanmasını bekledikleri Kaliforniya merkezli şirket 3,5 milyon yeni aboneye ulaşacağını tahmin ediyor. Politika. ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapalı Maraş bölgesinin bir bölümünün açılmasına yönelik yorumunu kınadı ve iki bağımsız devletli çözümü kabul etmediklerini duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rusya, Erdoğan'ın açıklamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak değerlendirdiklerini belirtti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Fransa da konuyu Birleşmiş Milletler gündemine getireceklerini ifade etti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Afganistan'daki sorunun çözümünde özellikle Müslüman ülkelerle birlikte çalışmak istediklerini ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı arzu ettiklerini dile getirdi. Taliban'ın Türkiye ile inanca dayalı pek çok ortak noktası olduğunu söyleyen Mücahit, Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz şeklinde konuştu. İsrail hükümetinin NSO grup tarafından farklı hükümetlere satılan casusluk araçlarının kullanımı, Pegasus projesinin yansımaları ve siber ihracatla ilgili politika değişikliğine ihtiyaç olup olmadığı konusunu araştırmak üzere bir ekip kurduğu aktarıldı. Ekipte çeşitli bakanlıklardan ve Ulusal İstihbarat Ajansı'ndan temsilciler yer alacak. Pegasus tarafından hedeflenenlerin ya da hedeflenme olasılığı bulunanların yer aldığı listede Telegram'ın yaratıcısı Pavel Durov'un numarasının da bulunduğu tespit edildi. Listedeki numaraların Pegasus tarafından hedeflendiğini reddeden NSO'nun artık medyaya bu konuyla ilgili yanıt vermeyeceğini duyurduğu iddia edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şifreli mesajlaşma uygulaması Bylog kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Tekin Akgün'ün davasına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, şifreli iletişim aracı indirme ya da kullanmanın tek başına yasa dışı ya da suç teşkil edecek bir eyleme dahil olunduğu konusunda tatmin edici bir delil oluşturmadığına dikkat çekti. 2015 yılında Suruç'taki bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri anmak için Kadıköy'de bir araya gelen ve gözaltına alınan 62 kişiden 50'si serbest bırakıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, polisin anma etkinliğini takip eden gazetecilere karşı da şiddet uygulamasını, basın özgürlüğünün her bireyin haber alma hakkının teminatı olduğunu söyleyerek kınadı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetin LGBTİ karşıtı yasa için referandum düzenleyeceğini açıkladı. LGBTİ'lere destek veren şirketlerin eğitim programlarını, reklamlarını ve eşcinsellikle ilgili aydınlatıcı bilgilerin olduğu eğitim amaçlı kitapları yasaklayan yasa geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girmişti. Çin'in Henan eyaletinde gerçekleşen sel felaketinde geçtiğimiz hafta sonundan bu yana en az 25 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Teknoloji ve Startup. Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in yıl sonuna kadar 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını söyledi. Bezos, uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet satıldığını duyurdu. Lyft, Ford ve Volkswagen tarafından desteklenen bir girişim olan Argo AI'ın geliştirdiği otonom araçları Miami ve Austin'de hizmete sunacaklarını açıkladı. Şirketler 5 yıl içinde birden fazla şehirde en az 1000 otonom aracı müşterilerinin hizmetine sunmayı hedefliyor. Tumblr, içerik üreticilerinin para kazanmasını sağlayan Post Plus isimli özelliğini duyurdu. Okuyucuların aylık abonelik sistemiyle seçilen ödeme karşılığında yazarların belirlediği gönderilere ulaşmasını sağlayan özellik, şu anlık belirli içerik üreticileri tarafından kullanılıyor. Zoom, Zoom Apps ve Zoom Events isimli iki özelliği geniş çapta kullanıma sunduğunu duyurdu. Üçüncü parti entegrasyonlardan oluşan Zoom Apps özelliğinde Asana, Pexels arka plan uygulaması ve hatta Heads Up gibi oyunlar dahil olmak üzere 50'den fazla uygulama bulunuyor. Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel'le Berke Sakan'ın taşıyacağını açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini duyurdu. NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında ağırladığı Phoenix Suns'ı 105-98 mağlup etti ve seriyi de 4-2 ile kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bucks, kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu alırken 1971'de kazanılan şampiyonluk sonrası yaklaşık 50 yıllık bir hasreti de sonlandırmış oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Brezilya kadın futbol takımında yer alan 43 yaşındaki Formiga, takımının Çin'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyerek 7. kez olimpiyatlarda boy gösterdi ve en fazla olimpiyat mücadelesi veren futbolcu oldu. Günün Hikayesi. "22 Temmuz Cuma gününün bülteni için Mehmet Şimşek, uzay turizminin gerçek maliyeti" başlıklı yazıyı kaleme almış bizler için. Yazının bir kısmını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Salı günü 11 dakikalık bir uçuşla uzayın başlangıcı kabul edilen Karman hattına ulaşan Jeff Bezos, uçuşun ardından gerçekleşen basın toplantısında her Amazon çalışanına ve her Amazon müşterisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunların hepsini siz ödediniz, dedi. Bezos'a eleştirilerde gecikmedi. Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, evet, bunun bedelini Amazon çalışanları ödedi. Düşük ücretler, sendika kırma, insanlık dışı bir iş yeri ve bir pandemi sırasında sağlık sigortası olmayan teslimat sürücüleri yorumunu yaptı. Senatör Elizabeth Warren da Bezos'u, ProPublica'nın Bezos'un da dahil olduğu zenginlerin vergiden kaçınma yöntemleri kullandığına dair araştırmasına işaret ederek, vergi ödeyen tüm çalışkan Amerikalılara teşekkür etmeyi unuttun ifadeleriyle eleştirdi. Yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. ...22 Temmuz Perşembe sabahında Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim ve gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmaya çalıştım. Yayına veda ederken sizlere de mutlu bir gün diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek, hoşça kalın.